Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selam da Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 8 Behmen 1401 Hicri Kameri, 6 Recep 1444 ve Miladi 28 Ocak 2023 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Uluslararası Direniş Edebiyatı için Yaratılışın Gerçeği, İyiliğe Emretmek, Kötülükten Sakındırma ve Neçü Bela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Sabah haberlerini sizlere sunuyoruz. Önce önemli haberlerden özetler. Tahran Cuma Hatibi, Batı dünyası İslam'ın çekiciliğinden endişeli olduğunu belirtti. İran halkı Kur'an-ı Kerim'i saygısızlığı kınadı. Cumhurbaşkanı Azerbaycan Cumhuriyeti Elçiliği'nin saldırının bir an önce incelenmesini istedi. Emir Abdullah Yenli Bayramov, Azerbaycan'ın Tahran'daki büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırının boyutlarını konuştu. İran Büyükelçisi Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüsü Batı medyasını eleştirdi. Şimdi haberler. Tahran Cuma namazı geçici hatibi Ayetullah Kazım Sıddiki, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa tepki gösterdi. Tahran Cuma namazı Ayetullah Kazım Sıddıkî'nin imamlığında eda edildi. Ayetullah Sıddıkî, Cuma hutbesinde gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu. Ayetullah Kazım Sıddıkî, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa tepki göstererek, "Onlar Kur'an-ı Kerim'i yakıp kutsal değerlerimize hakaret ediyorlar. Bu eylem Batı'nın İslam dininden korktuğuna işaret ediyor," dedi. Avrupa Parlamentosu'nun İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun sözde terör listesine alınmasını talep eden tasarısını eleştiren Ayetullah Kazım Sıddıkî, devrim muhafızları ordusunun batırıların yaktığı IŞİD denen ateşi söndürdüğünü söyledi. Batı İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun cesareti ve güçlü duruşundan intikamını almak için böyle bir karar aldı diyen Ayetullah Sıddıkî, bu tür eylemlerin devrim muhafızlarını daha da güçlendireceğini kaydetti. İran halkı, ülke çapında kırılan cuma namazı ardından protesto yürüyüşünde Amerika eli başlığında Batı ve Avrupa ülkelerinden İslam'ın kutsallıklarına, hakaretlerine ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na yaptırımı kınadı. İran Peres'in haberine göre İslam İran'ın mümin halkı cuma namazı ardından Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'in kutsallığına hakareti kınadılar. Cuma namazına katılanlar tekbir eşliğinde taşıdıkları pankartlarla canımız İslam ve Kur'an'a ve feda, canımız rehbere ve itrete feda, kahrolsun Amerika ve İsrail sloganları ile İslam'ın mukaddesatına saygısızlığı kınadılar. İran halkı ayrıca bu gösteride Avrupa Parlamentosu'nun İslami İnkılap Muhafızlar Ordusu'nu terörist örgütler olarak adlandırdıkları listeyi almasını da şiddetle kınadı. İran Anayasasını Koruma Konseyi Sözcüsü birkaç Avrupa ülkesinde Kur'an-ı Kerim'e edilen hakaretleri kınadı. İslam'ın bildiğine göre Hadi Tehran Nazif dün attığı bir tweette şöyle yazdı. Hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim herkesi en sıkı dine yönlendirir ve salih amellerde bulunan müminlere büyük bir mükafatı müjdeler. Radikal ve İslam karşıtı İsveç Danimarka vatandaşı Rasmus Paludan 21 Ocak Cumartesi günü İsveç'in başkentindeki Türkiye Büyükelçiliği önünde hakaret dolu bir eylemde Kur'an-ı Kerim'in bir nüshasını yaktı. Avrupa vatandaşının bu insanlık dışı eylemi Müslüman ülkeler tarafından şiddetle kınandı. İran siyasi işlerden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cemşidi, Cumhurbaşkanı Reisi'nin Azerbaycan Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatılmasını emrettiğini açıkladı. İran siyasi işlerden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cemşidi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kardeş ve komşu ülke Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliğine yönelik düzenlenen trajik saldırıyı kınıyoruz dedi. Cemşidi'nin paylaşımında Ayetullah Reisi, bu talihsiz haberi duyar duymaz olaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatılmasını emretti ve olayda hayatını kaybeden diplomatın ailesine Azerbaycan halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulunurken yaralılara da acil şifalar diledi ifadesi kullanıldı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasr Kenani de Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıyı şiddetle kınamıştı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliği'ne yerel saatle 8.30'da dün otomatik silahla bir kişi tarafından saldırı gerçekleştirilmişti. Tahran Adli İşler Başsavcılığı'nda da önce incelemelerin saldırganın kişisel sebeplerden dolayı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliği'ne saldırdığını gösterdiğini açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Tahran'da Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı da kınadı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye can dostu ve kardeşi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yanındadır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan bir güvenlik amirinin şehit edildiği menfur saldırıyı şiddete kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye can dostu ve kardeşi Azerbaycan'ın yanındadır. İran Peres'in bildiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan dün Cuma günü Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesinde bu saldırıyı kınamasının üzüntülerini ifade etmesine ve başsağlığı dileğinde bulunmasının yanı sıra bugünkü olayın iki ülke düşmanları tarafından kötüye kullanıldığına değindi ve bu olayın iki ülke ilişkilerinde de olumsuz yönde etkilemesine izin vermemeliyiz diye vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, olayın çeşidi yönlerinden aydınlatılması için iki ülkenin güvenlik kurumlarının konuyu birbirleriyle yakın işbirliği içinde takip etmesini ve incelemesini önerdi. Emir Abdullahyan bu telefon görüşmesinde ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve devletine, halkına özellikle saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı da İran İslam Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'na taziye mesajlarından dolayı teşekkür ederken, İran Dışişleri Bakanı'nın olayın boyutlarının aydınlatılması için iki ülkenin güvenlik ve yargı kurumları arasında işbirliği ve koordinasyon için önerisini memnuniyetle karşıladı. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletinin kardeşliği ve dostluğuna vurgu yapıldı. İran İslami Şura Meclis Başkanı 1. Yardımcısı, Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine yönelik saldırı konusunun sonuç alınana kadar takip edileceğini belirterek şunları söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine saldıran kişi kesinlikle yargılanacak ve cezalandırılacaktır. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre İslami Şura Meclisi ve ayrıca İran-Azerbaycan Cumhuriyeti Dostluğu Parlamenter Grubu adına Halil İksat, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran Büyükelçiliği'de 1. Sekreteri İsmailov ile görüşmesinde trajik silahlı saldırı olayından ve bu ülkenin Tahran'daki büyükelçiliğinin güvenlik görevlisinin öldürülmesinden dolayı dost ve kardeş devlet ve ulus olan Azerbaycan Cumhuriyeti'ne başsağlığı dileğinde bulundu. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamenter Grubu Başkanı bu olayın güvenlik, terör veya siyasi boyutu yoktur ve saldırganın kişisel hasm husumeti sonucunda yaşanmıştır diye belirtti. İran Büyükelçisi Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran'daki Büyükelçiliğinde Cuma sabahı düzenlenen silahlı saldırının ardından İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü'deki Büyükelçisi ev sahibi ülkenin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran'ın bildiğine göre bu silahlı saldırının gerçekleşmesinin ardından Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi'yi çağırdı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti'nin silahlı eylemden dolayı sert itirazını Tahran'a bildirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bir ek bildiride daha soruşturma yapılmadan ve bu silahlı eylemin tam mahiyeti ve ayrıntıları aydınlatılmadan uluslararası mekanizmadaki mevcut tüm fırsatları bu silahlı eylemin sorumlularının kimliğinin tespit edilmesi ve cezalandırılmalarından emin olmak için kullanacağını bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani Çafi de öldürülen Büyükelçilik üyesinin ailesine Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti'ne ve halkına derin taziyelerini dile getirerek şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin siyasi ve güvenlik yetkililerinin özel emriyle bu eylemin boyutlarının ve saldırının hedeflerin belirlenmesi için konu yüksek öncelik ve hassasiyetle incelenmektedir. Emir Abdullahyan, Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine düzenlenen saldırı terörle saldırısı olmadığını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine yönelik düzenlenen saldırıda yaralananları ziyaret etti. İran Peres Haber Ajansı'nın bildiğine göre, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Şuhedayi Tecriş, Hastanesi Başkanı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi ile birlikte Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıda yaralananları ziyaret ettikten sonra muhabirlerle birlikte basın toplantısına katıldı. Şuhedayi Tecriş, Hastanesi Başkanı tüm önde giren anestezi, ortopedi ve çene yüz cerrahisi profesörleri en iyi hizmet sunulsun diye Tahran'daki diğer hastanelerden geldiler dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi Ali Niksad Ali Alizade de Sayın Bakan'a teşrif edip yaralıları ziyaret etmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Doktorların raporuna göre yaralıların durumu iyi dedi. Alizade, Büyükelçiliğine yönelik saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirerek İran'ın bu olayla ilgili soruşturma sonuçlarının açıklamasını bekliyoruz diye ekledi. Hüseyin Emir Abdullahyan da toplantıda şöyle dedi. Bu olayın başından itibaren Cumhurbaşkanı hukuki, yargısal ve güvenlik takip için özel talimat verdi. Saldırgan ilk dakikalarda Faraca tarafından tutuklandı ve soruşturmalara başlandı. Saldırganın sadece kişisel bir sahiki varmış ve ilgili departmanlar konuyu tam olarak takip ediyorlar. Emir Abdullahyan şunları hatırlattı. Bu olay bir terör olayı değildi ve sadece kişisel bir sahik vardı. Dışişleri Bakanı bu basın toplantısında İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğinin boşaltılmasını yalanladı ve şöyle dedi. İlişkilerin seviyesinin korunması, psikolojik huzurun ortama gerek döndürülmesi ve en iyi kararın verilmesi için çaba göstereceğiz. Türkiye'de iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüsü, Batı medyasını ülkesinin Cumhurbaşkanı'na karşı içerikler yayınlamasından dolayı eleştirdi. İRİB Haber Ajansı'nın bildiğine göre Ömer Çelik dün Cuma günü Twitter hesabında şunları yazdı. Bazı batı medyaları son dönemde planlanmış bir şekilde propaganda saldırıları ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştır ve bu ülkenin yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sürecine doğrudan müdahale ediyorlar. Ömer Çelik sözlerine şöyle ekledi. Batı medyası, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ilkelere dayalı ve bağımsız politikalarından dolayı rahatsız olduğunu, bu yüzden de onların faaliyetlerinin medyasal faaliyet olmadığını, kara ve acemi propagandalar olduğunu açıkça gösteriyor. Bu yıl 18 Haziran'da yapılması beklenen Türkiye Parlamentosu, Cumhurbaşkanı seçimleri yaklaşık bir ay ileriye 14 Mayıs'a ertelenmiştir. Filistin parlamentosu temsilcisinin işgal altındaki topraklarda yaşayan kadınların ve çocukların sorunlarının giderilmesine yönelik önerisine İran'dan destek geldi. İran İslam Şura Meclis Kadınlar Fraksiyonu Başkanı Filistin parlamentosu temsilcisinin işgal altındaki topraklarda yaşayan kadınların ve çocukların sorunlarının giderilmesine yönelik önerisini destekledi. İran İslam Şura Meclis Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Fatıma Kasımpur dün İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin Parlamenter Birliği 17. Konferansının İnsan Hakları Kadın ve Aile Komitesi'nin toplantısında sosyal adalete dikkat etmeyi, İran İslam Cumhuriyeti'nin kadınlar hakkındaki önemli amaçlarından biri olarak değerlendirdi ve Filistin parlamentosu temsilcisinin işgal altındaki topraklarda yaşayan kadınların ve çocukların sorunlarının giderilmesine yönelik önerisini destekledi. Kasımpur, İran İslam Cumhuriyeti'nde kadının konumuna ve anayasanın İran'da kadınlara gösterdiği ilgiye değinerek şunları söyledi. Eğitim faaliyetlerinin artması ve sosyal adaletin gerçekleştirilmesi 2 milyondan fazla İranlı kadının yüksek öğretim amaç aşamalarında okumasına ve birçok alanda erkeklere zorlamasına neden olmuştur. Yemen Ensarullah Hareketi'nin lideri, Batılıların Kur'an-ı Kerim'e yönelik sürekli hakaret ve küstahlıklarının sebebinin bu kitabın insanlık için bir hidayet edici ve kurtarıcı olması olduğunu belirtti. Teslim Haber Ajansı'nın Cuma günkü haberine göre Abdülmelik el-Husi emperyalizmin insan toplumunu kendi çıkarlarına ve açgözlülüğüne teslim etmeyi çalıştığını dile getirerek şunları belirtti. Müslümanların izzet ve şerefli Kur'an-ı Kerim ile bağlantılıdır. Tüm insanlığı kurtarmak için indirilmiş bir kitaptır. Yemen Ensarullah Hareketi lideri şunları vurguladı. Kafirlik, zulüm ve nifak güçlerinin Kur'an-ı Kerim'e düşmanlığı İslam peygamberine indirildiği andan itibaren başladı. Onlar olumsuz propagandalar ve hakaret aracılığıyla bu göksel kitapla savaşmaya odaklanırlardı. El-Husi emperyalist güçlerin insan toplumunu kendi çıkarları ve açgözlülükleri için küreleştirmeyi ve teslim etmeyi en önemli hedeflerinden biri olarak değerlendirdi ve şunları ekledi. Batı insan haklarına saygı gösteriyormuş gibi davranıyor ve başkalarının kutsallarına da saygı göstermiyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, Avrupa'nın İran'a karşı Osmanlı adamlarının sembolik olma vurgusu başlığı altında. Arapça yayın yapan Londra merkezli Yal El Yom gazetesindeki analizde Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik yeni yaptırım paketinin sembolik olarak değerlendirdi. Avrupa Birliği'nin geçici başkanı İsveç pazartesi günü bu koruma bakanlarının da İran'a yönelik yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşmayı vardığını duyurdu. Bu yeni yaptırım paketi insan hakları bahanesiyle ve protestocuları bastırma iddiasıyla onaylandı. Avrupa Birliği dönem başkanı İsveç temsilcileri Birliği Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları ileri sürdü. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi'nin bugünkü toplantısında İran'daki gösterilerin bastırılmasında rolü olan kişilere hedef alan yeni bir yaptırım paketi onaylandı. Ancak Almanya, Hollanda, Danimarka'nın içinde bulunduğu bir grup ülke tarafından İran devrim muhafızlarının sözde terörist örgüt listesine alınması önerisi kabul görmedi. Toplantı girişinde gazetecilere açıklama yapan Avrupa Birliği Dışişleri İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell, bu konuda gerekli hukuki prosedürler tamamlanmadığı için böyle bir karar alınmayacağını açıkladı. Borrell, böyle bir adımın atılabilmesi için mahkeme kararı gerekiyor. Seni sevmiyorum ve terörist listesine alıyorum diyemezsiniz. Bu ancak bir üye devlette bir mahkeme yasal ve somut bir karar alındığında yapılabilir dedi. Avrupa'nın yeni yaptırım paketini değerlendiren Arapça yayın yapan Londra merkezli Royal Yom gazetesi sınırlı bir etkiye sahip Avrupa Birliği yaptırımlarının çoğunlukla sembolik olduğunu yazdı. Gazetede yayınlanan analizde zira yaptırım listesine eklenen kişilerin İsviçre'de banka hesapları yok ve tatillerini de Avrupa ülkelerinde geçirmiyorlar ifadesi kullanıldı. Royal Yom gazetesine göre bu yaptırımlar ilk önce Avrupa ülkelerinden kendileri üzerinde olumsuz etkiler yaratacaktır. Çünkü İran İslam Cumhuriyeti büyük ihtimalle ciddi tepkiler gösterecektir. Analize göre Avrupa Birliği'nin kararı aynı zamanda İran'ın nükleer tesislerine saldırı tehdidinde bulunan Biden hükümetinin baskısından kaynaklandığı kesindir. Elbette ki yeni İran yaptırımları Avrupa'ya faydadan çok zarar verecektir. Çünkü bu ülkeler şu anda enerji sorunu ve büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kalmış durumda. Yaptırımlar gülünç bir duruma düştü. Analizin devamında Amerika aleyhine konuşan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, cesur açıklamalarda bulunarak Avrupalıları bu eylemin tehlikeli sonuçları konusunda uyardı. Amerika ve Avrupa ülkelere yaptırımların orantısız kullanılmasının mekanizmayı gülünç bir duruma düşürerek işe yaramaz hale getirdiğini ve ters sonuçlara yol açtığını anlatmakta zorlanıyor. Bu konuda İran'a yönelik son 40 yıldır uygulanan yaptırımların en çok bu ülkeye fayda sağladığına dikkat etmek yeterlidir. Ambargolar İran'ın kısıtlamalara uyum sağlamasına ve çoğu sektörde kendi kendine yeterliliği sağlayabilen büyük bir ekonomik askeri güç haline gelmesine neden olmuştur. Aynı zamanda askeri üretim alanında İran'ın Rusya gibi büyük güçle stratejik anlaşma imzalamasına katkı sağlamıştır. Halihazırda çukurdan çıkan Amerika derin bir kuyuya düşmüş durumdadır. Çünkü ileri görüşlü liderlere sahip değil ve Amerikan baskılarına boyun eğmiştir. Bu konu Avrupa'da farklı sektörlerde birbirini izleyen krizlerin göstergesidir ifadelerine yer verildi. Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İran'ın Rusya'dan uçak ve helikopter alımı tahminleri başlığını taşımakta. İran'ın Rusya'dan MiL-MI-28 ve Kamov-52 tipi saldırı helikopterleri alması, ülkenin silahlı kuvvetlerinin helikopter filosunun güçlendirilmesi yönünde etkili bir adım olacaktır. Son günlerde Rusya Federasyonu Başkan Yardımcısı Igor Levit'in Tahran ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir ile yaptığı görüşmede Rus şirketlerinin İran ile ortak helikopter üretimine hazır olduğunu açıklamıştı. Daha önce de İran helikopterlerinin desteklenmesi ve modernizasyonu şirketinin genel müdürü Emir Mustafa Ruhani, İran basını ile yaptığı röportajda İran'ın Doğu helikopterlerinin onarımı alanında bölgesel bir merkez haline geldiğini açıkladı. İran'da Rus helikopterlerine varlanan geçmişi 90'lı yıllarına kadar uzanıyor. Bu dönemde devrim muhafızları ordusu helikopter filosunu tamamlamak için Rusya'dan farklı modellerde bir dizi mil Mi-17 taşıma helikopteri aldı. Ardından İran Kızılayı ve İran Emniyet Teşkilatı da Rusya'dan aynı helikopterden satın aldı. Rus yapımı Mil Mi-17 taşıma helikopterlerinin İran'a gelmesiyle birlikte ülkede yavaş yavaş bu tür helikopterlerin onarımı ve bakımlarının yapılması için zemin oluşturulmuş ve İran uzmanları bu helikopterlerin onarımı, bakımı ve güncellenmesi alanında değerli tecrübeler elde etmiştir. Devrim muhafızları ordusunun yanı sıra ülkenin silahlı kuvvetlerinden Rus helikopterlerinin kullanımı alanındaki tecrübeler savaş helikopterleri başta olmak üzere diğer Rus uçaklarının girişine zemin hazırladığı görülüyor. Sosyal medyada da bu konu konuşuluyor ve uzmanlar devrim muhafızları kara ve deniz kuvvetleri tarafından Mil Mi-28 ve Kamov-52 tipi saldırı helikopterlerinin alımı ile ilgili spekülasyonları da gündeme getirdi. Bu konu beklenenden uzak değil ve İran ordusu kara kuvvetlerinde ve devrim muhafızları donanmasındaki yerini göz önüne alındığında bu iki kurumun yeni yüksek performanslı helikopterlere acil ihtiyacı hissediliyor. Şu anda İran silahlı kuvvetlerinde kullanılan tek saldırı helikopteri Amerikan yapımı AH-1J Cobra'dır. Bu taarruz helikopteri TAV güdümlü füzelerine ve 70 mm Hidra roketlerini atma kabiliyetine sahiptir. Bu helikopterler devrimden önce Amerika'dan satın alınmış ve 8 yıllık İran-Irak Savaşı'nın ardından Tufan projesi kapsamında modernize edilmiş ve artık gece uçma kabiliyetine sahiptir. Ayrıca çeşitli yerel silahlara da taşıyabilir. Ancak Cobra helikopterlerinin modernize edilmesi ve hatta Şahit 285 ve Şahit 216 helikopteri gibi projelerin hiçbiri silahlı kuvvetinin kara savaş alanındaki ihtiyaçlarını karşılayamamıştır. Devrim muhafızları deniz kuvvetleri şu anda Mil 17, 206 ve 412 helikopterlerini kullanıyor. Bu helikopterlerin hiçbiri saldırı helikopteri değildir ve bu yüzden devrim muhafızları donanmasının yeni helikopterlerle güçlendirilmesi lazım. Yukarıda işaret edilen konulara göre Mil-28 ve Kamov-52 helikopterlerinin devrim muhafızlarının kara ve deniz kuvvetleri için uygun seçenekler olduğu görülüyor. Üstelik her iki helikopterin de Ukrayna'daki savaşta kullanılması İranlı komutanlara bunları değerlendirmek için iyi bir fırsat sağlamıştır. Mil-Mi-28 Mil şirketi tarafından üretilen Rus yapımı bir saldırı helikopteridir. Helikopter 1980'lerde Sovyetler Birliği döneminde geliştirilmesi başlatılmış olup 15 Ekim 2009 tarihinde de hizmete girmiştir. Mi-28 veya gece avcısı bu helikoptere yaklaşık 320 km hız kazandıran 2500 beygir gücüne sahip bir turbo şaft motorlu bir saldırı helikopteridir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Behven 1401, Hicri Kameri 6 Recep 1444 ve Miladi 28 Ocak 2023 Cumartesi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Behmen 1357'de Şah rejiminin satılmış başbakanı Şapur Bahtiyar hükümetinin İmam Hümeyni'nin İran'a geri dönmesini engellemesi üzerine din alimlerinden bir grup Tahran Üniversitesi önünde oturma eylemi düzenlediler ve bu oturma eyleminin son bulmasının tek şartının İmam Hümeyni'nin İran'a geri dönmesi olduğunu bildirdiler. Bu olay İslam İnkılabı tarihinde kader belirleyici girişimlerden biriydi. Zira o hassas günlerinde Bahtiyar hükümeti Amerika'nın yoğun destekleriyle bir yandan İmam Hümeyni'nin İran'a gelmesini engellemek, diğer yandan çeşitli entrikalarla İran milleti arasında tefrika ve ihtilaf çıkarmak peşindeydi. Bu olay Şapur Bahtiyar hükümetinin Şam planlarının etkisizleşmesine neden oldu. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Behmen 1357 yılında Pehlevi rejiminin son dönem başbakanı Şapur Bahtiyar İran İslam Cumhuriyeti lideri rahmetli İmam Hümeyni ile görüşmek için Paris'e gideceğini bildirdi. Bahtiyar'ın bu hilesi karşısında İmam Hümeyni onunla görüşmeyi reddederek Şapur Bahtiyar'ı bir başbakan sıfatıyla kabul edeceğim yolunda çıkan haberler temelden gerçek dışıdır. Bahtiyar mevcut makamından istifa etmediği sürece onu kabul etmeyeceğim diye önemli bir mesaj yayımlayarak Bahtiyar'la görüşmedi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Behmen 1357'de Şahlık rejiminin son başbakanı Şapur Bahtiyar'ın emriyle ordudaki saraya bağlı piyonlar Tahran'da toplu katliama kalkıştılar. Bugün ülke genelinde meydana gelen kanlı çatışmalarda ve protesto gösterilerinde onlarca insan şehit düştü veya yaralandı. Tahran halkı Tahran Üniversitesi camisinde toplanan din adamlarına katılmak için üniversiteye doğru hareket ederken güvenlik güçlerince saldırıya uğradılar. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Behmen 1391'de uzay araştırmalarının devamında İran İslam Cumhuriyeti ilk canlı hayvanı roketle uzaya fırlattı. Bu canlı hayvan dünyaya sağ salim dönen bir maymundu. Bu başarılı deney İran'ın Amerika ve müttefiklerinin uyguladığı en sert ve en baskıcı yaptırımlar altında uzayda ilerlediğini bir kez daha dünyaya gösterdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Direniş Edebiyatı için Uluslararası Süleymani Ödülü.
Direniş Edebiyatı için Uluslararası Süleymani Ödülü ile ilgili sizlere özel bir program hazırladık.
Bu özel sohbetimizde detaylı bir rapor sunmaya çalışacağız sizlere.
Direniş ve dayanma, teslimiyetsizlik kültürü alanında haberleri takip edenler için Şehit Hacı Kasım Süleymani Ödülü'nün adı birkaç yıldır biliniyor. Kültürel hedefleri olan her türlü kötülük ve çirkinliğe karşı hazırlanmış, fedakarlık ve direniş kültürünü canlandırmaya çalışan, çeşitli alanlardaki sayısız bilimsel eseri ödüllendirirken, aynı zamanda doğal kaynaklı edebiyatın en canlı halini sunan bir ödülden bahsetmekteyiz. Hicri Şemsi 27'de 1401'de Lübnan'ın Kültür, Sanat ve Medya Derneği, Esfar, Lübnan Hizbullah'ının çabalarıyla İran ve Lübnan'dan bir grup siyasi ve kültürel yetkilinin katılımıyla ikinci dönem Uluslararası Direniş Edebiyatı için Şehit Kor General Süleymani Ödülü töreni Lübnan'ın Risalet Tiyatro Salonu'nda düzenlendi. Lübnan Parlamentosu üyesi Ehab Hamade'ye göre bu ödülün ikinci döneminde 11 ülkenin şair ve yazarlarından roman, şiir, öykü ve senaryo olmak üzere 4 kategoride 300'den fazla eser yarıştı.
Direniş ve dayanma edebiyat tarihinde her zaman önemli bir yer tutmuştur. Direniş edebiyatının kitlelerin yaşamlarının güncel bağlamında yüzleşme ve toplumsal çatışmalar alanında ortaya çıkan ve öne çıkan bu tür edebi eserleri kapsadığı söylenebilir. Halkın edebi özellikleri ve kültürel özelliklerini taşıyan bu tür edebiyat kategorisi ve materyalleri aslında reformizm, dayanıklılık, protesto, yüzleşme ve meydan okuma biçimindeki değerleri ifade eder ve içerir. Direniş edebiyatının doğum yeri ise olaylar bağlamında değerlendirilir ve genellikle halkın bir grup, kavim ve ulus arasında ve en geniş haliyle de bir mezhebin, dinin veya mektebin takipçileri arasında yabancıların saldırısı veya iç hakimiyetin baskıları karşısında meydana gelir. Direniş ve dayanıklılık ruhu, başta halk olmak üzere tüm tarafların desteği ve varlığına dayandığı gibi, direniş ve dayanıklılık kültürü de toplum kitlesinin edebiyatçılarının onu güçlendirmek için harekete geçtiğinde yeşerir. Sonuç olarak toplum ve yaşam bağlamında şiirler yazan büyük şairler gibi insani, toplumsal ve popüler meseleleri ele alan edebiyatla birlikte genel anlamıyla savunma ya da savaş ve direniş yaklaşımıyla popüler edebiyat ortaya çıkar.
İran'da direniş literatürü İslam devriminden sonra ve Irak-Bağız rejiminin İran'a karşı dayattığı savaşın patlak vermesiyle başlamış ve bu direnişin odak noktası her türlü zulmü ve yolsuzluğu ortadan kaldırmak, tiranlığı ve istikbarı kabul etmemek olduğundan direniş bölgesinin ötesine geçmiş ve küresel bir fenomen haline gelmiştir. Suriye ve Irak ülkeleri IŞİD'in cinayetleriyle karşı karşıya kaldığında direniş çemberi genişledi ve General Süleymani komutasındaki Müslüman mücahitler eşi görülmemiş bir fedakarlıkla birbirlerine yardıma koştu. Ancak 3 Ocak 2019 sabahı dönemin Amerika Başkanı Donald Trump'ın doğrudan emriyle devrim muhafızları Kudüs gücü eski komutanı General Hacı Kasım Süleymani ve Hacı Ebul Mehdi El Mühendis dava arkadaşlarıyla beraber Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Amerikan insansız hava araçlarının saldırısına uğradılar ve şehit düştüler.
Uluslararası direniş edebiyatı için Süleymani Ödülü, bu cephenin şehitlerinin ve İran İslam Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Hacı Kasım Süleymani'nin anısına 2021'de başlatıldı. Bu yarışma direniş ekseninde yaratıcılığı artırmak ve İslam dünyasının meselelerini uluslararası meselelere dönüştürmek, direnişi ve zulme karşı durmayı insanlık dünyasının en büyük davası haline getirmek için düzenleniyor. Bu yarışmanın bir diğer amacı da hakikati arayan değerleri, insan iyiliğini ve güzelliğini teşvik etmek ve desteklemek, adanmış kültürel farkındalık seviyesini güçlendirmek, çalışma ve yaratıcı bir model aracılığıyla direniş kültürünün yayılmasına yardımcı olmaktır. Ayrıca değerli maddi ödüller vererek yaratıcılık ruhunu harekete geçirmek, bu kültürel yarışmanın düzenlenmesi için önerilen diğer amaçlardan biridir.
Tahran Radyosu.
Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, El-Gubeyr bölgesinde düzenlenen Şehit Süleymani Uluslararası Direniş Edebiyatı Ödülü dağıtım töreninde iki bölüm halinde konuşma yaptı. Birinci bölümde İslam'ın ilk zamanlardaki şehadet ve şehitlerin özellikleriyle ilgili Kur'an-ı Kerim ayetleri ve hadis-i şeriflere atıfta bulunarak şunları söyledi. Lübnan'da zafere ulaşan, Gazze'de zaferi yaratanlar, Irak'ta muvaffak olan şehitler, Amerikan işgaline ve IŞİD'e yenilgi dayatanlar ve Suriye'de şehit düşen şehitlerin her birinin aileleri çevreleri, yakınları veya ülkeleri üzerinde kendi etkileri oldu ama ümmet ve dünyayı etkileyen kimi şehitlerimiz de oldu. Seyyid Hasan Nasrullah sözlerine şunları da ekledi. Bugün Hac Kasım Süleymani'ye baktığımızda onun zamanının ve yerinin ötesinde olduğunu görüyoruz. O sadece İslam ümmetinin değil bütün dünyanın şehididir. Hac Kasım Süleymani, Amerikan kuvvetlerinin Afganistan'a girdikten sonra bu bölgeyi işgal etmesini engelleyen muharebede büyük ve önemli bir komutandı. İşgalciler bölgeyi hilafet üzerinden ve IŞİD aracılığıyla kontrol etmeye çalıştı. Ancak Şehit Süleymani'nin kurulmasında büyük rol oynadığı direniş ekseni karşılarına çıktı. Ayrıca Şehit Süleymani, Siyonist rejimin bölgedeki projesini de etkisiz hale getirdi. Hac Kasım Süleymani'deki en önemli unsur, dava arkadaşlarına ruh veren ve kalbinde korkuya yer olmayan manevi gücüydü.
Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri ayrıca şunları söyledi. Bölgeyi işgal etmek için IŞİD'in kurulması gibi Amerikan planları çok tehlikeliydi ve bu plana karşı çıkan eksen Hac Kasım Süleyman'ın varlığıyla buna karşı koydu. Birçok başarıya imza attı. Hac Kasım Süleymani Büyük İsrail projesini de yendi. Bu konu İsrail'in bugün duvar ve dikenli tellerin arkasına saklanmasına neden olmuş, yenilgi ve çaresizlikle kıvrılmasına neden olmuştur. Seyyid Hasan Nasrullah konuşmasının bir başka bölümünde bize düşen örnek oluşturmak ve ilham vermek. Her nesilde ve her ülkede bu tip şehit liderlere ihtiyacımız var. Şehit komutanların hatırasını anmak boynumuzun borcudur. İmam Hamene'yi bugün düşmanların Şehit Süleymani'den, General Kasım Süleymani'den daha çok korktuğunu söyledi.
Törenin sonunda Beyrut'ta düzenlenen Süleymani Ödülü, Uluslararası Direniş Edebiyatı Ödülü töreninin ikinci döneminde kazanan 12 isim tanıtıldı. Seçilen eserler kitap olarak yayınlanacaktır. Ziya el-Kilani, Mısır'dan Direniş Edebiyatı alanında Süleymani Uluslararası Ödülü'nün şiir bölümünün ilk galibi oldu. Mısırlı edebiyatçı bu tören hakkında şunları söyledi. Bu ödül, Arap dünyasında Direniş Edebiyatı'nı ele alan tek ödül. Direniş Edebiyatı için Uluslararası Süleymani Ödül Töreni'ni düzenleyenler, 4 ay sonra açıklanacak olan bu ödülün 3. dönemindeki katılım oranının farklı dillere de yayılacağını öngörüyor. Sonunda bu törenin sekreteri şunları söyledi. Şehit Süleymani bu sözleri gerçekten hak eden direniş davasının bir sembolü olarak kalacaktır. Büyük ödülü kazanıp şehit oldu ve bugün ödülüyle yaratıcıları onurlandırıyor ve yolunun devamını sağlıyor.
Değerli dinleyiciler, Uluslararası Direniş Edebiyatı için Süleymani Ödülü isimli özel sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.ir'ı takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yaratılışın Gerçeği.
Muhterem dinleyiciler, Yaratılışın Gerçeği ile ilgili hazırladığımız sohbet dizimizde İslam dininin büyük alimleri ve yorumcularının düşünce ve sözlerinden yola çıkarak yaratılışa tekrar ve daha derinden bakmak istiyoruz.
Sohbetimizin bugünkü bölümünde gece ve gündüz mevsimlerin oluşmasını ele alarak yaratılış dünyası hakkında daha derin bir şekilde düşünmek istiyoruz.
İnsanların birçoğu kendi yaşamlarında temel ve ortak sorunları tecrübe etmişlerdir. En yüzeysel insanlardan derin bakışa sahip düşünenlere kadar herkes yaşamanın belirli kesitlerinde bazı sorunlarla karşı karşıya geliyorlar. Bu sorular defalarca göz ardı edilse bile en sonda onları düşünmekten başka çare geriye kalmamıştır. Yaradan ve yaratılış ayrıca yaratılış dünyasında bir yaradanın varlığının anlaşabileceği sorusu insanın en temel soruları arasında yer almaktadır. Nitekim birçok felsefe akımları İbrahim'i olan ve olmayan dinlerde benzer sorulara cevap bulmaya çalışmışlar.
İslam dini her zaman herkesi yaratılış konusunda düşünmeye davet etmiştir. Bugünkü sohbetimizde İslam dininin bazı büyük alimleri ve yorumcuların beyanatları ve düşüncelerinden yola çıkarak yaratılış dünyasına yeniden bakmak ve çevremizdeki varlıkların Yaradan'ı bizlere ne kadar yansıtabileceklerini ele almaya çalışacağız.
Programımızın başında da belirttiğimiz gibi bugünkü sohbetimizde mevsimler ve gece gündüzün yaratılışını ele alarak varlık alemini yaradan Yüce Allah'ın izlerinden onu tanımaya çalışacağız.
Çevremizde üzerinden kolayca geçerek fark etmediğimiz birçok şey vardır. Çevremizdeki güzelliklere o kadar kayıtsız kalmışız ki çevremizi ve dünyamızı hemen ve düşünmeden güzel bir şekilde anlatamayız. Örneğin biz insanlar nerede yaşarsak yaşayalım tek bir gökyüzümüz var. Hepimizin bir güneşi var ve aydan söz ettiğimizde hepimizin düşüncesinde tek bir ay şekilleniyor. Biz insanlar hepimiz ilkbahar, yaz, sonbahar ve kışı tecrübe etmişizdir. Fakat acaba hepimiz bu olayların yaratılışı hakkında hiç düşündük mü? Güneş, ay ve yıldızların varlığı veya yokluğu bizim hayatımızı nasıl etkiliyor? Acaba dünya ve gökyüzünün yaratılışında gece gündüz ve dört mevsimin yaşanmasında düşünmek için belirtiler yok mu? Bugün bu konular üzerinde biraz durmak istiyoruz.
Thank you. Eğer başımızı kaldırıp gökyüzüne bakarsak, ilgimizi çeken şeylerden birisi gökyüzünün rengidir. Zira bu renk görme yeteneğini artırmak ve güçlendirmek için en iyi ve uygun renktir. Hatta bazı doktorlar görme yeteneğinin güçlendirilmesi için gökyüzüne bakmayı tavsiye ediyorlar. Bu konuda biraz düşünmek yerinde olacak. Gerçekten bilgi Allah, gözlere kendisini hayran bırakan, bakılması ile gözlerde hiçbir sorun oluşmayacak bu rengi nasıl yaratmıştır? Hepimiz biliyoruz ki ışık veya beyaz renge sürekli bakmak gözleri rahatsız ederek olumsuz etkiler. Fakat gökyüzünün her zaman insanın başının üstünde yer alması nedeniyle insana hiçbir zarar vermeden, üstelik fiziksel ve ruhsal sağlığı olumsuz etkileyecek bir şekilde yaratılmıştır.
Gökyüzüne dikkat edince güneşin doğuşu ve batışı, gündüz ve gecenin yaşanması hakkında da düşünelim. Eğer güneşin doğuşu olmazsa dünyada neler yaşanır? Büyük ihtimalle insanların artık yaşamak ve işlerine bakma güçleri kalmaz. Dünya onların zararına olacak, karanlık bir yer olacak ve ışıksız yaşamak ise artık çekici olmayacak ve insanlar çevresine bakmakta zevk alamayacak. Dağlarda güneşin doğması, orman ve ovaların güzelliği, yağmur sonrası yaşanan canlılık veya karın beyazlığı, güneşin ışığının varlığı sayesinde yaşanıyor.
Güneşin doğmasına olan bir ihtiyaç çok doğaldır ve bundan fazla anlatmaya gerek yok. Şimdi acaba güneşin batışında nasıl bir hikmet ve sebep vardır? Eğer güneşin batış olmasaydı insanların huzuru olmazdı. Halbuki insan her şeyden ziyade fiziksel ve ruhsal olarak dinlenme ve huzura ihtiyacı vardır. İnsanlar yedikleri yemeği sindirme ve tüm organlarına beslenme ihtiyacı vardır. Buna ilaveten eğer gece karanlığı ve gece dinlenmesi olmasaydı, insanın aşırı istekleri ve hırsı onun sürekli çalışmasına ve dolayısıyla vücudunun güçsüz ve zayıf olmasına sebep olurdu. Eğer gece vakti gelip yatmasaydı, birçok insan hırs, tamah ve mal biriktirme arzuları nedeniyle huzura kavuşmazdı. Aileler genelde gece vakti bir araya toplanır. Gün boyunca yaşananlar ve olayları birbirine anlatarak sohbet etmenin ardından uyurlar. Fakat eğer güneşin batışı olmasaydı nelerin yaşanacağı belli olmazdı. Belki yerküre güneşin sıcaklığına sürekli maruz kalması nedeniyle sıcaklıktan yanar ve içinde yaşayan tüm hayvanlar ve bitkiler aşırı sıcaktan yanarak yok olurdu.
Bu yüzden Yüce Allah güneşin doğuşu ve batışını tıpkı ev ahalisinin çalışmak için bir ışığı yakıp dinlenmek için söndürmesi gibi yaratmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli konu ise güneşin doğuşu ve batışının çok düzenli ve titizlikle yapılan hesaba göre gerçekleşmesidir. Öyle ki birbirine zıt olan aydınlık ve karanlık tüm dünyanın sürekliliği ve iyiliğini birlikte sağlamak için el ele çalışıyorlar.
Güneşin yararları sadece doğuşu ve batışı ile bitmiyor ve onun yılın şekillenmesinde 12 ayın oluşmasındaki etkisi düşündürücüdür. Güneşin dünyaya yakınlığı ve uzaklığı ayrıca gündüzlerin ve gecelerin uzunluğu ise ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerinin yaşanmasına sebep oluyor. Böylece ortaya çıkan mevsimler sayesinde meyveler, tahıllar olgunlaşır, insan tarafından tüketilerek bitiriyorlar ve tekrar yeniden yetişerek olgunlaşıyorlar. İnsanlığın ve kainatın yaratılışından beri aynı aylar ve yıllar zamanı ölçme aracı olmuştur. Ve insanlar bu şekilde ömürlerini ve zamanın akışını, borçlarını, ödeme zamanlarını, ticaretlerini ve diğer işlerini düzene koyarak hesaplıyorlar. Güneşin doğuşu ve batışıyla yaşanan günler ve aylarla yıllar tamamlanıyor ve tüm zaman hesaplamaları da çok dakik gerçekleşiyor.
Gerçekten güneşin doğuşu ve batışında nasıl bir hikmet gizlidir? Eğer güneş sürekli doğduğu yerde batsaydı, dünyanın diğer bölgeleri onun ışığı, sıcaklığı ve sağladığı yararlardan nasipsiz kalırdı. Zira dağlar ve güneşin yer değiştirmemesi, onun ışığının her yere yayılmasını engellerdi. Öyleyse hikmet sahibi olan Yüce Allah, güneş ve dünya arasındaki ilişkiyi güneşin her gün doğudan doğması ve gece batıda batıncaya kadar dünyanın her tarafını kendi yararlarından yararlanmasını sağladı. Öyleyse güneşin ışığı hareketli olduğu için her tarafı kapsıyor ve akşam batıncaya kadar aydınlatmadığı bölgeleri aydınlatıyor ve kendi ışığından mahrum bırakmayarak ihtiyaçları gideriyor. Gerçekten eğer güneş belirli bir zaman kendine verilen emir ve görevi yerine getirmezse dünyanın durumu nasıl olur? Ve canlılar nasıl hayatlarına devam edebilir?
Tahran Radyosu.
Madem ki güneş, ay, yıldızlar ve gezegenler hakkında düşünmeye çalışıyorsak, onların nasıl sürekli ve kendi yörüngelerinde hareket ettiğini, böylece gece ve gündüzün oluşunu, dolayısıyla tüm canlıların ister hayvan, ister bitki veya insan olsun bu olaydan yararlarını düşünüyorsak, acaba akıllı bir insanın bunca yıldızın çok dakik ve düzenli olarak kendi yörüngesinde hareket ettiğini, bu olayda tüm güçlerin üstünde bilge ve kadir bir gücün bu olayları yönettiğini düşünmek gerekmez mi? Belki bazıları tüm bu olaylar ve doğadaki hareketlerin tesadüfen gerçekleştiğini düşünebilir. Eğer böyleyse aynı mantığı bahçelerde ve parklarda bitkilere ve çimenlere sulayan ve çeşitli parçalardan oluşan fıskiyeler hakkında da yürütebilir miyiz?
Eğer insanlara parklarda ve çimenliklerde bulunan otomatik fıskiyelerin kendiliğinden oluştuğunu, onların yapımında, taşınmasında, takılmasında ve bakımında kimsenin müdahil olmadığını söylersek, insanlar hakkımızda ne düşünür ve bize neler söyler? Acaba suyun faydalarından ve dünyanın bir yerinde biraz düşünmekle bu sulama sistemleri ve araçları hakkında bize yapacakları açıklamada hesaplanarak yapıldığını söylemezler mi? Peki tüm dünya ve tüm canlıların yararına olan büyük bir hikmet ve akıllara durgunluk veren düzeniyle yaratılan bu sistemde nasıl hiçbir tedbirin, hiçbir hikmetin olmadığını ve yaratıcı olmadan kendiliğinden oluştuğu düşünülebilir? Eğer bu muazzam hayret verici ve koordineli çarkta küçük bir parça çalışamaz ve bir eksiklik olursa, İnsanlar nasıl bir çare düşünebilirler?
Öyleyse Yüce Allah bilge, güçlü ve tapılmaya layıktır. O kendi lütfuyla dünyayı tüm insanlar, hayvanlar ve bitkilerin yaşayabilmesi biçiminde yaratmıştır ve kendi bilgisiyle insanlar ve diğer canlıların ihtiyaçlarının farkında olarak kendi iktidar ve gücüyle bu ihtiyaçları karşılama araçlarını insanlar ve diğer canlılara sunmuştur.
Değerli dinleyiciler, çevremize daha derin bakarsak, yaratılış dünyasındaki çok dakik ve detaylı bir düzenin varlığını hepimiz anlarız. Yeter ki yaratılış düzeninde daha fazla ve derin bir şekilde düşünelim. Sohbetimizin sonunda bizleri www.barstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.erif.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İranistan Cumhuriyeti'nin sesi.
İyiliği emredip kötülükten sakındırmak.
Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve masum imamlardan anlatılan rivayetlerde ilahi ahkam ve kuralların gerçekleşmesi ve şeriatın beka ve sürekliliğinin güvencesi ise emre bil maruf ve nehy-i münker, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır.
Bu programda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin münkerden hoşlanmama ve onunla mücadele için kriterleri hakkında konuşmak isteriz.
Resulullah'ın siyerinde temel ilkelerden biri münker ile savaşmaktır. O hazrete göre mümin insan her durumda münker ile mücadele etmelidir. Resulullah Efendimiz münker ile savaşmak için 3 aşama öneriyor ve böylece bu bağlamdaki tüm bahaneleri etkisizleştiriyor. O hazret şöyle buyuruyor: sizlerden her kimse bir münker görürse kendi eliyle onu değiştirmeli. Eğer yapamazsa diliyle değiştirmeli ve eğer yine yapamazsa kalbinde onu inkar etmelidir ve bu ise imanının en zayıf kademesidir.
Cahil ve kibirli insanlara öğüt vermek çok zor bir iştir. Daha önce de belirttiğimiz üzere cahillik, emri bil maruf ve nehyi münker, yani iyiliği emredip kötülükten sakındırmanın en başlıca engellerindendir ve mütekebbir de cahil gibi kendini bilgiden mustani görür. Bu yüzden onların ıslah edilmesine hiçbir umut yoktur. Aslında söz konusu iki grubun doğru yola getirilmesi için direnmek boşa kürek çekmektir ve iyiliği emreden ve kötülükten sakındıranlar için yorgunluk ve üzüntüden başka bir getirisi olmayacaktır. Böyle insanlara karşı en iyi davranış onlara ilgi göstermemektir. Böylece bu insanlar kendilerini alçak ve değersiz görür ve kendilerini ıslah etmeye çalışırlar.
Gören insan için çehre ve yüz tercümana ihtiyacı olmayan ortak bir dildir. İlk karşılaşmada ve konuşmadan önce her insanın rahatsızlığı veya mutluluğu yüzünden okunur. Resul-i Ekrem her zaman kendi yüz ifadeleriyle mutluluğu veya rahatsızlığını sahabesi ve etrafındakilere belli ederdi. Bu yüzden Hazretin sahabesi her zaman Resulullah'ın yüz ifadeleri hakkında çok duyarlı ve hassastı. Resul-i Ekrem'in torunu Hazreti İmam Hasan aleyhisselam haksızlıklara karşı yüce insan büyük babasının tepkisi hakkında şöyle buyurdu: öfkelendiği zaman yüzünü çevirir ve öfkesini yutardı.
Resulullah'ın mübarek yüzündeki ifadelerin sahabe üzerindeki etkisinin bir başka örneğini Cerir bin Abdullah'tan naklen dinleyelim. Cerir bin Abdullah şöyle anlatıyor. Yün giyen bedevilerden bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin huzuruna çıktılar. Resul-i Ekrem onların muhtaç oldukları ve perişan halde olduklarını görünce halktan onlara yardım etmelerini istedi. İnsanlar bu konuyu fazla önemsemediler. Bu yüzden Resulullah'ın yüzünde üzüntü işaretleri belirdi. Ensarlardan biri Resulullah'ın üzgün olduğunu görünce bir kese para çıkarttı ve onun ardından Resulullah'ın sahabelerinin her biri teker teker hediyelerini getirip muhtaç bedevilere verdiler. Böylece Resulullah'ın yüzünde musluluk belirtileri göründü.
Münkere yani kötülüklere yüz çevirmek çok önemlidir. Zira sürekli günaha dalmış insana gülümsemek, onun çirkin hareketini onaylamak anlamındadır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in 63. ayetinde Resulullah'a münafıklara yüz çevirmesini emrederek şöyle buyuruyor. Onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Öyleyse onlara aldırma, onlara öğüt ver ve onlara kendileri hakkında etkili ve güzel söz söyle. Resul-i Ekrem konuşmaları ve davranışları ile müminleri bir günah ile karşılaştıklarındaki görevlerini belirtiyor. Emir-el Müminin Hazreti Ali aleyhisselam müminlerin görevi hakkında şöyle buyuruyor. Allah Resulü bize günahkar kişiye asık suratle bakmamızı emretti.
Günahkarları asık ve üzgün ifadeyle karşılamak Allah'a yakınlık sebebidir. Ve bizim en az görevimiz ise günahlara karşı üzgün olduğumuzu göstermektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyuruyor. Günahlara karşı nefretle Yüce Allah'a yakınlaşın ve bu insanlara karşı yüzünüzü ekşitin ve onlara öfkelenmekle Allah'ın hoşnutluğunu arayın ve onlardan uzak kalmakla Allah'a yakınlaşın.
Resulullah'ın hata yapan sahabeleri karşısında insanların davranışını düzeltme yöntemlerinden biri, onların davranışından duyduğu rahatsızlığı açıklamasıydı. Örneğin Resul-i Ekrem nezdinde yalandan daha çirkin bir özellik yoktu. Ne zaman birisi o hazretin yanında yalan söyleseydi, o hazretin yalancıya karşı davranışı hızla değişirdi ta ki, yalancı söylediği yalandan tövbe edene kadar.
Çeşitli rivayetlerde kötülükten sakındırmanın üç aşamalı olduğuna vurgu yapılmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ne zaman bir münkir ile karşılaşsaydı, duyduğu rahatsızlığı yüzüyle ve çehresinde gösterirdi. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir işe şahit olan fakat ondan hoşlanmayan kişi, tıpkı o işe şahit olmayan biri gibidir. Ve bir işe şahit olmayan fakat onun yapılmasına razı olan ise tıpkı o işe şahit olan gibidir.
Bu yüzden içten ve batında nefret etmek bir toplumun ısrar edilmesi için bir başlangıçtır ve bu aşamanın gerçekleşmesi için hiçbir şarta gerek yoktur. Eğer bir Müslüman başkalarına yalan söylemek, iftira atmak, gıybet etmek ve benzer günahlardan sakındıramıyorsa, en azından kendi kalbinde böyle benzer davranışlardan nefret edebilir. Ve böyle davranışlardan nefret eden ise asla böyle şeylere güler yüzle karşılaşamaz.
Tahran Radyosu.
Resul-i Ekrem, İsrail oğullarının birinci hatalarının onların günahkarlarla uzlaşması olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. İsrail oğullarının birinci hatası ve kusuru bir erkeğin bir başka erkekle karşılaşınca ona "Ey adam, Allah'tan kork ve günah işleme, zira bu işler sana reva değil" deyip, fakat ertesi gün onu aynı durumda gördüğünde onunla beraber oturup kalkmak için onu günahtan sakındırmamasıdır.
Yüce Allah Maide suresinin 78. ayetinde İsrailoğullarının ilahi emirlere uymamaları hakkında açıklamada bulunarak tam da bu yüzden Allah'ın onların kalplerini birbirine düşürdüğünü belirterek şöyle buyuruyor. İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendi. Bu onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü.
Günahla mücadele ve kötülükten sakındırmak toplumda birlik oluşturur ve ilahi azap ise toplumda münkerin yayılması konusunda duyarsız olanlara indirilir. İslam dininde başkalarına ilgi göstermek ve hemcinslerinin geleceğine önem vermenin özel bir yeri vardır. Bazı günahkarlar Allah'a duydukları düşmanlıktan günah işlerler ve bunu yapmaktan hiç çekinmezler. Fakat bazıları da cehaletten günah işlerler ve bu yüzden onlara acımak ise doğaldır.
Resulullah bir rivayette şöyle buyuruyor. Cebrail kafir ve kötülük yapanlara azap vermekle görevlendirildi ve ona söz konusu kesin ibadet edenler ve dindarlarını daha fazla cezalandırması vahiy olundu. Cebrail Allah'tan bu emrin sebebini sorunca Allah ona hitaben şöyle buyurdu. Zira onlara verdiğim imtihan ve güçle iyiliği emretmeyip kötülükten sakındırmadılar ve günah işleyenleri benim öfkem ve gazabıma sebep olmalarına rağmen çok sevdiler.
Değerli dinleyiciler, bu haftaki sohbetimizin de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizi www.pasture.com adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden elektronik posta ile iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belağa öğütleri. Nehcül Belağa'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Akıllının göğsü sırrının sandığıdır. Güler yüzlülük dostluk bağdır, tahammül ayıpların mezarıdır. Sosyalleşme ve insanlarla teamül ve etkileşimde olmak, iyi dostlar edinerek onları elde tutabilmek, hem günümüz modern dünyasında hem her türlü teknolojiden uzak olan eski zamanlarda insanların düşündüğü konulardan biri olmuştur. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehçül Bela'nın 6. hikmetli sözünde evlatlarının endişelerini gidermek için akıllının göğsü sırrının sandığıdır, güler yüzlülük dostluk bağıdır, tahammül ayıpların mezarıdır diye buyuruyor. İnsanın kalbi sırlar sandığıdır ve anahtarı da dilidir. Ne zaman birinin sırrı açmak istemesek onu kalbimizde saklayacağımızı ve mezara kadar götüreceğimizi söyleriz. Bu yüzden kalbe sırlar sandığı denir. Sandık değerli eşyaların saklandığı yer olduğu gibi insanların sırları da herkesin eline geçmemesi gereken değerli şeylerdir. Bazıları biriyle arkadaş olunca hemen sırlarını paylaşır fakat arkadaşlarının birçoğu çok kısa ömürlüdür ve hatta bugünün dostu yarının düşmanı olabilir. Diğer yandan sırların açıklanması ise insanların iç zafiyetlerini gösterir ve bu da dostlukların temelini zayıflatarak sarsabilir. Bu yüzden akıllı insan arkadaşlarının saygılı ve sağlıklı kalmasını istiyorsa hem kendi sırlarını kalbinde tutmalı hem başkalarının sırlarını açıklamamalıdır. Güler yüzlü olmak da sırdaş olmak gibi arkadaş edinmenin bir diğer gereğidir. Dost bulmak bilindiği gibi kolay değil. Hazreti Ali Aleyhisselam veciz sözü arkadaş bulmak için en kısa ve masrafsız yöntemdir. Üstelik güler yüzlü olmak aynı zamanda insanı güzelleştirir. Bu yüzden gençlik ve ergenlikten güler yüzlü olmayı alışkanlık haline getirmeli ve onun insan çevresindeki şaşırtıcı etkilerini görmeli. Arkadaş edinmenin bir diğer önemli konusu ayıplara tahammül etmektir. Üstelik devam etmesini de garanti eder. Bu yüzden arkadaşlarının kusurları ve ayıplarını görmezden gelmek gerekir. Kimsenin hatasız olmadığını unutmamak gerekir. Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Hoyi şöyle buyuruyor. Mezarın, murdarın kötü kokusu, İçinde gizlediği ve insanları da kirliliklerden koruduğu gibi başkalarının kötü dilliliği ve davranışlarına da dayanmalı ve öfçeyi dindirmeli ve insanların ahlaki ayıplarını göz ardı etmeli. Tabii ki dostların ayıplarını görmezden gelmek ise onları giderme sorumluluğunu azaltmaz. Değerli dinleyiciler, Nehçül Bela Öğütleri 6. Hikmet İyi Huylu Olmak isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Tahran Cuma Hatibi Batı dünyası İslam'ın çekiciliğinden endişeli. İran halkı Kur'an-ı Kerim'in saygısızlığı kınadı. Hazreti Anayasayı Koruma Konseyi Sözcüsü Kur'an-ı Kerim'e hakareti kınadı. Cumhurbaşkanı Azerbaycan, Cumhuriyet Elçiliği'nin saldırının bir an önce incelenmesini istedi. Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tarım Büyükelçiliği'ne saldırıyı kınadı. Emir Abdullayan ile Bayramov, Azerbaycan'ın Tahran'daki Büyükelçiliğine yürenlik düzenlenen silahlı saldırının boyutlarını konuştu. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti devletinin ve milletinin kardeşliği ve dostluğuna vurgu yapıldı. İran Büyükelçisi Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüsü Batı medyasını eleştirdi. Ensarullah İslam Camiası Kur'an-ı Kerim'e hakaret karşısında sessiz kalmamalı ifadesini kullandı.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.